Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala ailehi ve sahbihi ecmaîn. Erkam Radyomuzun muhterem dinleyenleri, yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. Öncelikle sohbetimize başlarken yüce Rabbimizden bütün ümmeti Muhammed, bütün insanlık için bu hastalıklardan, imtihanlardan bir kurtuluş yolu Rabbimizin lütfetmesini niyaz ederiz. Tabii insanlar hem bu tip umumi felaketlere karşı zahir planında alınabilecek her türlü tedbiri almakla mükellef, diğer taraftan da bunların bir hikmet boyutu, bir takım manevi sebepleri varsa onlar üzerinde de düşünüp ona göre halimizi, ahvalimizi yeniden gözden geçirmek mevkiindeyiz. Musa Topbaş Efendi Üstadımızdan Okumalar programındayız. Bu programımızda merhum Üstad'ın Altınoluk Sohbetleri adlı eserinden yine okumaya devam ediyoruz. Aziz dinleyenlerim, genelde tabii kitabın kendi içinde bir tertibi olduğu için bendeniz de bu tertibe uygun olarak okumaya devam ediyorum. Bugünkü okuyacağımız bölüm, bir Allah dostunun edebiyle edeplenmek. Bu bölümde de merhum Musa Topbaş Efendi Hazretleri, mürşidi Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretlerinden gördüğü bir takım incelikleri, güzellikleri, özellikle ihsan kalitesinde bir hayatın günümüze akseden yönlerini anlatıyorlar. Tabii burada Hazret daha çok üstadından gördüğü güzellikleri naklediyor. Bunları naklederken de insanın böyle gerçekten hem İslami edepleri bilen, hem Allah'ın emirlerini yerine getiren, hem beşeri ilişkilerde en güzel kıvamı yaşayan insanlar olmalarını arzu ediyor. Bunun için de üstadından neler gördüyse onları bize kendi iç dünyasındaki güzelliklerle beraber naklediyor merhum Musa Topbaş Efendi Hazretleri. Ve buyuruyorlar ki, muhterem Üstad Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri'nin her hal ve hareketleri keramette adeta. Bir kul, ubudiyet vazifesini sünnet-i seniye çerçevesinde ifa etmek mazhariyetine nail olduğunda onun her fiil ve hareketini keramet saymalıdır. Yani bu anlayışa göre asıl keramet bir insanın ubudiyet vazifesini, kulluk vazifelerini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bize örnek olan hayatını yaşamakla mümkün olacağını anlamış oluyoruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi büyük bir ihlas ile izleyen kimselerin Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri basiretlerini açar. Bu şerefe nail olan kimse iyiyi kötüyü, faydalıyı zararlıyı, hatta muhatabanın içinden geçenleri bile sezmeye başlar. Hulasa, her hareketi isabetli olur, vesveseye düşmez, istikbalde olan hadiseleri basiretiyle teşhis eder ve ona göre de tedbir alır. Ancak bunlar Hak Celle ve Ala Hazretlerinin yardımıyla olur. Muhterem Üstad'ın manevi evlatlarından biri şöyle anlatıyor. Takriben 30 sene kadar önce muhterem Üstadımız Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretlerini ziyarete giderken gayri ihtiyari gözüm bir güzele takıldı. Dalgınlıkla herhalde biraz dikkatlice bakmıştım. Bu yapmış olduğum hatayı anladım, üzüldüm. Fakat olan da olmuştu. Utanarak huzurlarına çıktım. Nezaketleri itibariyle her zamanki gibi huzurlarına kabul ettiler. En ufak bir ima dahi etmediler. Bazı defterleri fakir yazıyor, Arapça kısımlarını da Üstad Hazretleri dolduruyorlardı. Bu defterlerden birisini orada bıraktım. 3-5 gün sonra gelir alırsınız buyurdular. Hayli zaman sonra ziyaret ehalilerine gittiğimde defterin Arapça kısımlarını doldurmuşlar ve iade etmişlerdi. Defterin son sayfasına da bir kağıt bırakmışlardı. Kağıtta şöyle bir not vardı. Ashab-ı kiram hazaratından biri Hazreti Osman radıyallahu anh hazretlerine giderken gözü bir kadına takılıyor. Mükerreren bakmaktan da gözünü alamıyor. Sonunda Hazreti Osman'ın huzuruna geldiği zaman Emir-ül Mü'minin Hazreti Osman radıyallahu anh kendisine senin gözünde zina kokusu görüyorum buyuruyorlar. Ya Emir-ül Mü'minin bunu nereden anladınız diye sual edince de Hazreti Osman müminin ferasetinden sakınınız hadisi şerifini okuyor. Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri o kendisine defter bırakan evladına herhangi bir şey söylemeden bu menkıbeyi defterin arasına koymuş. Yani okursunuz bundan sonraki hal ve harekatınıza dikkat edersiniz diye. Tabii büyüklerin terbiye yolu biraz daha böyle incitmeden, karşındaki insanı muhatabı böyle mahcup etmeden oluyor. Netice defterin arasında sahabe kiramla ilgili bir not. Ona kimsenin itiraz edecek bir hali yok. Eğer bu hali yaşadıysan işte önünde bak Hazreti Osman'ın misali var. Yok böyle bir kusurun yoksa zaten bir sahabeye ait böyle bir tembihi de bilmiş ve hatırlamış olursun kabilinden. Tabii böyle bir menkıbeyi anlattıktan sonra da Musa Efendi Hazretleri şöyle bir tespitte bulunuyorlar. Nakşi Silsile-i Aliye'sinin yüce mürebbilerinden olan Abdülhalik Gücdevani Hazretleri tarikatının temeli olan 11 esas koymuştur. Bunlardan birisi de nazar ber kademdir. Bunun da adabı şöyledir. Yani nazar ber kadem, gözünüz daima ayakta olmak demek. Bakışları ayak ucuna mıhlamak. Yürürken sağa sola bakan kimselerin ilgisi dağılır. Kalbine havatır işgal eder. Bakışını ayak ucunda toplayan kimse ise hem harama bakmaktan hem de havatıra yani zihne gelen yanlış düşüncelere düşmekten kendini korumuş olur. Çünkü kalbe gelen perde çevre ile lüzumsuz ilgilenmekten olur. Göz kalbin casusudur. Gözün gördüğü şeyler kalbi meşgul eder. Bu vesileyle de insan gaflete düşmüş olur. Hulasa bakılan şey ister iyi olsun, ister kötü olsun kalbi meşgul eder ve insanı zikirden mahrum eder. Büyükler bu hususa dikkat edip daimi olarak ayak ucuna bakmayı itiyat edindikleri için kendilerini her türlü masiyetten de korumuş olurlar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Ashab-ı Keram Hazeratı, yüksek dereceli veliler sağa sola göz gezdirmemişler, tevazu üzerine daima önlerine nazar etmişlerdir. Yine muhterem üstadımız Mahmud Sami Ramazanoğlu, bir hac dönüşümüzde Bağdat'a uğrayıp orada metfun olan Allah dostlarının türbelerini ziyaret etmek arzusunda olduklarını bildirdiler. Medine-i Münevvere'den doğruca uçakla Bağdat'a gitmek için meydana geldik. Uçakta yer olduğu halde İngiliz pilot aksilik etti, bizleri uçağa almadı. Üzüldük. Tekrar misafir edildiğimiz eve döndük. Geceyi orada geçirdik. Sabah namazını Mescid-i Nebevi'de eda ettikten sonra uçağın Medine meydanından ayrıldıktan sonra Bağdat yakınlarında kuvvetli bir fırtınaya tutulduğu, havada birkaç saat kaldıktan sonra da tekrar aynı meydana indiği haberi geldi. Elhamdülillah yol açılmıştı. Aynı uçakla Bağdat'a varıldı. Dicle kenarında bir otele inildi. Refiklerimizle beraber 5 kişiydik. O gün istirahat edildikten sonra ertesi gün orada bulunan bir ahbabımız vasıtasıyla Abdülkadir Geylani, İmam Musa Kazım, İmam-ı Azam, İmam Ebu Yusuf, İmam Sühreverdi, Zünnun Mısri, Habib Acemi, Maruf Kerhi, Şibli, Cüneyt Bağdadi, Seri-i Sakati gibi İslam büyüklerinin türbeleri, Hallacı Mansur Hazretleri'nin küllerinin savrulduğu yer ve daha sonra da Medayin'e gidilerek Selman Farisi radıyallahu anh Efendimiz ziyaret edildi. Ertesi gün Süleha'dan Abdülkadir Efendi isminde hürmete şayan, alim, fazıl, maneviyat ehli bir zat ziyaret edildi. Bu mübarek zat Hem Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin türbesinin yanındaki medresede talebe okutuyor, hem de İmam-ı Azam Hazretleri'nin metfun bulunduğu caminin imamlığını yapıyordu. İlk karşılaştığında muhterem üstadımız Mahmud Sami Hazretleri'ne karşı şöyle bir ifadede bulundu. Cenab-ı Hak'tan iki şey niyaz etmiştim. Bunlardan birisi sizin nur cemalinizi görmek ve sohbetinizle müşerref olmaktı. Elhamdülillah Allah Teala böylece iki isteğimden birini tahakkuk ettirdi diyerek memnuniyetini bildirdi. İstanbul'a döneceğimiz son günde bizleri davet etti. Hayli ikramlarda bulundu. Dolayısıyla yine sohbetlere devam edildi. Bağdat'ta Nurettin Efendi isminde mücahit ruhlu, her hususta gayyur bir Türk'le tanışıldı. Türkiye'nin ahvali hakkında hayli sualler sordu. İslamiyet'in kederiyle kederlenenlerden, sevinciyle sevinenlerden bir zattı. Aynı zamanda kendi gayretiyle de aylık bir mecmua çıkarıyordu. Mesleği de avukatlıktı. Israrla yemeğe davet etti. Ricasını reddetmediler üstadımız. Yemek masası gayet zevkli bir şekilde tanzim olunmuştu. Bütün yemekler sofraya konulmuş, bol miktarda ekmek mevcuttu. Yemek esnasında muhterem üstadımız Mahmud Sami Efendi fakire yani Musa Efendi'ye hitaben Musa Bey misafirlerin önüne ekmek koyunuz buyurdular. Herkesin önünde bol miktarda ekmek olduğu halde yeniden ilave ettim. İşin inceliğini anlayamamıştım. Yemek sessizlik içinde yeniliyordu. Bu bir tarikat adabındandı. Denilirse ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz taam esnasında konuşurlardı. Doğrudur. Fahri kainat menba-ı feyzi ilahi olduğu için onun meclisinde bulunanlarda en ufak bir gaflet mevzu bahis olmaz. Hatta İmam Gazali Hazretleri de eserlerinde sohbet ederek sofrayı ziynetlendiriniz buyuruyorlar. Haklıdırlar. Bugünkü bazı ilim ehli bunu hüccet bilerek sofrada konuşuyorlar. Hatta yerli yersiz birçok konular üzerinde. Bu faydalı olacağı yerde kalplerde dağınıklık meydana getiriyor. Lüzumlu olan Cenab-ı Hakk'ı hatırlatan ayeti kerimelere, hadis-i şerifelere yer verilemiyor. Böylece de yemek gafletle yenilmiş oluyor. Aynı zaman yani birkaç sene sonra muhterem üstadımız fakire misafirlerin önüne ekmek koyunuz ihtarının ve ikazının farkına varabildim. Büyük mürşitler zaruret olduğu zaman keramet olarak gizli bir şekilde söylenilmesi icap eden şeyleri söylerler. Muhataplarının bunun bir keramet olduğunun farkında olmalarına da fırsat vermezler. Hakikaten o sofrada fakirin zihnini birçok manasız şey işgal ediyordu. Yani lokmaları bir yönüyle gafletle yiyordum. Mahmud Sami Efendi de beni o anda gerçekten zihnimi toparlamak için kendine doğru yöneltti. Sofraya ekmek koyunuz ihtarıyla da benim o zihnimdeki meşgaleleri bir anda hemen dağıtıvermiş oldu. Muhammed Bahauddin Nakşibend ve diğer manevi terbiye etme salahiyetine nail olan mürşid-i kamiller, yemeğin büyük bir dikkat ve huşu içinde yenilmesine büyük ihtimam göstermişlerdir. Nitekim Cenab-ı Hakk'ın lütfettiği nimetlerini büyük bir uyanıklık, edep içinde yediğimizde onu müteakip namaz, niyaz ve diğer kulluk vazifelerimizi layıkı veçile büyük bir engin gönül, tevazu ve huşu içinde ifa edebiliyoruz. Bunun aksi olarak yediğimiz yemek helal lokma olmayıp üstelik de büyük bir gaflet içinde yenildiğinde tesirini hemen gösterir. Yani o devrede kulluk vazifelerimizde büyük bir atalet, gevşeklik husule gelir. Ne kadar üzülsek de, gayrete yönelsek de bir netice alamayız. Yemeği pişiren ve hazırlayanları da iyice seçmemiz lazımdır. Zaruret halinde abdesti, namazı olmayan gafiller başka hizmetlerde kullanılmalıdır. Bazı Müslümanların içkili yerlerde yemek yedikleri, alışveriş ettikleri görülmektedir. Bu gibi lakayt davranışlar kalbi donuklaştırır, basiretimizi yani manevi görüşümüzü zedeler. Çok kimseler gece ibadetleri çok olduğu halde bir türlü bu yüzden ittika sahibi olamıyorlar. Hasan Basri Hazretleri şöyle buyurur. Takva sahiplerinin güzel belirtileri vardır. Şöyle ki, sözde doğruluk, yapılan sözleşmeye aynen uymak, akrabaları ziyaret etmek, zayıflara yardım etmek, onlara acımak, övünmemek, kabara kabara yürümemek, hemen her yana iyilik yaymaya çalışmak ve Yüce Allah'a yakınlık duygusu veren güzel huylara sahip olmak. İttika sahipleri Allah Teala'dan korkarlar. İttika sahipleri Allah Teala'yı canı gönülden severler ve ittika sahipleri Allah Teala'nın bilhassa emirlerini, yasaklarını harfiyen nefislerinde tatbik ederler. Bahauddin Nakşibend Hazretleri ehemmiyetine binaen fakir dervişlerin yemeklerini bizzat eliyle yapardı. Onların sofralarını bizzat kendisi hazırlardı. Onlar gelip de sofraya oturdukları zaman huzurlarını yani manevi hallerini korumalarını tavsiye ederdi. Sofraya oturanlardan biri gaflet halinde bir lokma alacak olsa keşif yoluyla onu uyarır, gafletle yenilmesine gönlü razı olmazdı. Bunun için şöyle buyururdu. Faydalı işlerin meydana gelmesi ancak helal yemekten gelir. Helal yemekten husul bulması da onu huzurla yemeye bağlıdır. Özellikle namazda huzur bulması insanın yediği helal yemeği huzurla yemesine bağlıdır. Şah-ı Nakşibend Hazretleri öfkeyle pişirilen, isteksiz olarak meydana getirilen yemekten az da olsa yemezdi. Kendisiyle beraber olarak yiyenlerden birinin dahi o yemekten yemesine engel olurdu. Şah-ı Nakşibend bir gün Gazyut'a gitmişti. Müritlerinden biri orada kendisine yemek getirdi. O yemeğe baktı ve şöyle dedi. Bunu yapan kimse hamurunu yoğurmasından pişirip bu hale getirinceye kadar hep öfkeliydi. Böyle bir yemeği yemek bize yakışmaz. Bu gibi hallerde yapılan yemekte de hayır yoktur. Bereket de yoktur. O yemeğe şeytan yol bulup girmiş, ondan nasıl iyi neticeler alınır? Bugünkü doktorlar da aynı öğütleri kısmen olsun tekrarlamaktadırlar. Tavsiyeleri şöyledir. Kalp, mide ve sinir hastalıklarını önlemek ve rahat etmek için az yiyiniz. Öfkeliyken sofraya oturmayınız. Acele acele lokmaları büyük olarak almayınız ve çok çiğneyiniz. Seyyid Kasım Tebrizi Hazretleri Ubeydullah Hazretlerine soruyor. Ubeydullah Ahrar Hazretlerine. Adın nedir senin? Buyuruyorlar. Ubeydullah. Çalış, isminin manası ile tahakkuk et dedi ve şöyle ilave etti. Biliyor musun? Bu zamanda neden marifet halleri, hakikatler ortaya çıkmıyor? Çünkü onların ortaya çıkması iç temizliğine bağlıdır. İç temizliği ise helal lokma ile olur. Helal lokma kalmayınca marifetler ve hakikatler da görünmemeye başladı. Gafil, karanlık, boş şeylerle oynayan kalplerden nasıl marifet duyguları ve hakikate dair işler çıksın? Bu konuda gerçekten Musa Topbaş Efendi üstadımız çok hatırlatmalarda bulunurdu zaman zaman. Kendilerinin de yemek yeme hususundaki o edepleri, vakur halleri, boynu bükük halleri, sükutları gerçekten çok yetiştirici, insanı terbiye edici ve insana yol gösterici güzellikteydi. Merhum Musa Efendi Hazretleri bu girişten sonra da yine üstadı ile ilgili bir başka mevzuya temas ediyor. O da Hazretin yani Mahmud Sami Efendi Hazretleri'nin Bursa yolculukları. Muhterem Üstad Mahmud Sami Ramazanoğlu Bursa'yı çok sever. Zira Bursa, Salihler ve Salihler diyarı buyururlardı. Her sene takriben 2-3 defa bu mübarek diyara yolculuk ederler. Her seyahatlarında da 3-5 gün, bazen de daha ziyade kaldıkları olurdu. Yolculuklardan önce refikleri olan 3-5 kişiyle muhakkak yolculuk ve yapılması gereken hususlar hakkında istişare ederlerdi. İstişare etmek İslami adaptandır. Samimi olarak yapılan ihlaslı istişareler çok iyi neticeler verir. Yalnız istişare sonucu varılan kararları da harfiyen tatbik edilmelidir. Çünkü Allah Teala'nın rızası ihlas ve samimiyettedir. Günümüzde istişareye tevessül edilmemekte, edilse bile verilen kararlar hasıraltı edilmektedir. Böylece suni anlaşmanın bir değeri olmamaktadır. Halbuki hüsnü niyetle yapılan her işte Cenab-ı Hakk'ın rızası vardır. Aile hayatında kadın erkek arasında lüzumlu her hususta istişare edilmelidir. İş hayatında ortaklar arasında da daima görüşmeli, karşılıklı fikir teatisinde bulunulmalıdır. Keza yolculuklarda, içtimai, bilhassa İslami münasebetlerde daima aynı yola tevessül edilmelidir. Adaba riayet etmekte Hak Celle ve Ala Hazretlerinin rızası vardır. Bir şeyden ki Allah Teala hoşnuttur, ondan alınan neticede de şüphesiz isabet vardır. Acele, istişaresiz yapılan işlerin sonunda çok kere nedamet duyulur. Bilhassa gerek evlenmelerde, gerek ortaklıklarda şahıslar hakkında ehil, istikamet sahiplerinden malumat almalı, sonra karar vermelidir. İstişare, yani danışma, benliği, iddiacılığı, nefsin serkeşliğini giderir. İstişare eden, mesuliyetten kurtulup rahata kavuşmuş olur. İstişarede orta hal, yani hakikat tecelli eder. Çünkü 3-5 kişiyle istişare edildiğinde zıt meşrepli, aksi görüşlü insanlar olur. Teenniyle hareket edeni, atağı, cesuru, müsamahalısı, bilgilisi, bilgisisi, sert meşreplisi, basiretlisi, hulasa her türlü görüşlüsü olur ki işte bunlardan hakikata uygun en yakın yol tayin edilmiş olur. Bursa'ya varıldığında ise oradaki dostlar karşılar, eğer namaz vakti ise evvela namaz kılarlar, sonra yemek yenirdi. Muhterem Üstadımız Mahmud Sami Efendi, Uludağ yolundaki devlethanelerindeki odalarına çekilirler, 10-15 dakika kadar kısa bir istirahattan sonra da karşıdaki misafir kabul odasına geçerlerdi. Sonra peyderpey gelen ziyaretçilerle o küçücük oda dolar, sanki büyük bir salonun istihab ettiği çoğunluğu toplardı. Bu sohbetlerden Bursalılar ve yakın yerlerden gelenler hayli istifade ederlerdi. Kalabalık çekildikten sonra akşama doğru sofranın nihayetindeki ovaya nazır minicik balkonda refiklerine arz, sema, güneş, seyyareler ve bunların yaratılış sebeplerindeki hikmetler hususunda hayli açık ve kapalı, yani rumuzlu malumatlar verirlerdi. Bizler bu sırların bir kısmını anlar, bir kısmını ise çözemezdik. Merhum Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri Bursa'ya teşriflerinde 3 mürşid-i kamili muhakkak ziyaret ederlerdi. Onlar da Emir Buhari, Muhyiddin Üftade ve Bursalı İsmail Hakkı Hazretleri. Sebepsiz yere davetleri kabul etmemenin bir noksanlık olduğunu bildikleri için her ne kadar kendileri için yorgunluk olmasına rağmen davetleri kabul buyururlardı. Fazla sayıda sohbet isteklileri olduğu zamanlarda bir defa olmak üzere Uludağ eteklerinin bulunduğu Conkaya köyü üzerindeki tepe sırtlarında bulunan Asırdiğde kestane ağacı altını tercih ederlerdi. Orada uzun uzun insanın mükerremliği, akıl sahibi her müminin bu hususu kavrayıp ona göre hareket etmesinin lüzumunu daha nice nice bahisleri anlatırlar, namaz vakitlerinde cemaatle eda edilirdi. Sonra o meclisin verdiği zevk ve huzur içinde yine evlerine dönerlerdi. Muhterem Üstad Hazretleri o meşgale ve yorgunluğa rağmen Erenköy'deki devlethanelerine telefon açarlar, merhuma validemizin, hane halkının gönüllerini alırlardı. Telefon esnasında bizler uzak odalara kaçar, dinleme nezaketsizliğini göstermezdik. Bugün bu hususa riayet edenler ne yazık ki azalmıştır. Evliliğin insanoğluna yüklediği birçok vazifeler vardır. Erkek, erkeğe düşeni, kadın da kadına düşen vazifeleri yerli yerinde yerine getirmelidir. Bu hususta ihmalkarlık gösterenler zalimlerden olurlar. Bu vazifeler hakkında ilmihal kitaplarında muhtelif eser ve mecmualarda da izahatlar vardır. Zalim olmaktan, zulme uğramaktan Cenab-ı Hakk'a sığınırız. Yine merhum Mahmud Sami Efendi yolculuk dönüşlerinden bir gün evvelde çarşıya çıkıp hediye almayı hiç ihmal etmezlerdi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz farzlardan sonra en mühim ibadet bir müminin kalbine sürur vermektir buyurmuşlardır. Müminin kalbinin süruruna sebep olan vasıtalardan en önde gelenlerden birisi de hediyeleşmektir. Hediyeleşmek Müslümanlar arasındaki sevgiyi, samimiyeti çoğaltır. Nitekim hediyeleşmek hakkında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hayli hadisi şerifleri vardır. Hediyeleşmek Allah Teala'nın rızası için seve seve zevk duyarak yapılmalıdır. Ecdadımız bu hususa çok ehemmiyet vermişlerdir. Bugün Hicaz'da herkes birbirine hediye götürmektedir. Hediyeyi alan da muhakkak başka bir hediye ile mukabele etmektedir. Hediyenin lüks ve pahalı cinsinden olması şart değildir. Yeter ki herkes zevkine, bütçesine göre hareket etmiş olsun. Zorluğa girip de büyük külfetler altında ezilmesin. Muhterem Üstadımız Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri de Bursa'dan İstanbul'a dönüşleri arifesinde lüzumlu, faydalı hediyelikleri pek kısa bir zamanda hemen alır, devlethanelerine de süratle dönerlerdi. Çarşıda oyalanmayı sevmezlerdi. Alınan hediyeler de en lüzumlu şeylerdi. Salih bir insan olan merhum Vehbi Efendi'ye uğranılır, Bursa imalatı olan çakı bıçak alınır, oradan da çıkılır, yine aynı sokaktaki merhum Basri Efendi'den Yemeni, seccade gibi külfetsiz fakat en lüzumlu şeyler satın alınırdı. Fazla miktarda da başka hediyeler alınırdı. Hac yolculukları arefesinde de Hicaz'da da hemen çarşıya uğrarlar. Tesbih, kına, takke, sürme, su tasları gibi şeyler alırlar. Bilhassa tesbihleri de kendi elleriyle seçerler. En kullanışlı ve zevklilerini alırlardı. Her yolculuklarında olduğu gibi Bursa dönüşlerini de pazartesi yahut perşembeye tesadüf ettirirlerdi. O zevkli günleri kalem ile anlatmak da ne mümkün. Tabii aziz dinleyenlerim, merhum Musa Topbaş Efendi Üstadımız kendi yaşadığı güzellikleri belki gelecek nesillere bir takım adab ve erkan içinde anlatmayı da önemli görmüşler ve bizlere bunları yazılı hale getirmişler. Cenab-ı Hak kaynağı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz olan bu bütün İslami adaptan, nezaketlerden, inceliklerden bizlere de nasiplenmeyi ve bunları bir hayat haline getirmeyi nasip eylesin aziz dinleyenlerim.